الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İlem eyyühel aziz. Bazı insanların ağzında kemiyeten az, keyfiyeten pek büyük üç kelime dolaşmaktadır. Yani bunu her zaman insanlar telaffuz ediyorlar, bu kelimeleri, bu cümleleri. Kasıtlı söylenirse mahsur meydana getirir, zararlıdır yani. Ama bilmeden herkesin kullandığı bazı ifadeler var. Üstad Hazretleri bilmeden kullanılan ifadelerin tarzından ziyade bunun hakiki manalarına giriyor. Şimdi bunu, bu ifadeleri felsefe olarak, fikir ve düşünce olarak kullananlar da var. İdeoloji olarak kullananlar da var. Mesela bunlardan bir tanesi, her şeyi kendi kendine teşekkür ettiği söyleniyor. Bir şey kendi kendine olur mu? Bunu biz de bazen konuşabiliyoruz yani. Kendi kendine olmuş. Bunu şuurlu söylesek, yapanın olmadığını, failsiz olduğunu, yani bir icat edenin olmadığını iddia etmek insanı bunun fikri boyutuna götürüyor. Yani dinler arası mücadeleye kadar gidiyor işte bu konu. Birincisi bu. İkincisi, sebeplerin bir şeyi meydana getirmesi. Ya mesela şimdi, ya birden her taraf bembeyaz oldu diyorsun. Ne oldu? Abi kış geldi diyor. Yağmur nasıl yağıyor diyorsun, yağmurun bulutlardan nasıl sağlarak yağdığını anlatıyor. Bir ağacın en ince noktasını, en uç noktasına kadar mineral maddelerin, suyun ve elementlerin nasıl gittiğini sebeplere bina ederek, sebeplere nazara vererek anlatıyor insanlar. Bu nereye kadar doğru, nasıl doğru kabul ediliyor? Şimdi buna benzer ifadeleri biz kullanıyoruz toplumda, içtimai hayatta. Fakat bu meseleleri tamamen sebeplere bağlayıp, sebepleri de yaratan bir yaratıcıdan gaflet etmek, işte mahsur noktaya bizi götürmüş oluyor. Ben kısa kısa özetliyorum. Şimdi bunların izahları gelecek. Üçüncüsü de, tabiat iktiza etti. Tabiat yarattı. Tabiidir diyor. Kendi kendine oldu bir. Sebepler bu işi meydana getirdi. İki, tabiidir. Tabiat doğa meydana getirdi. Üç. Bir dördüncü mesele var ki yaratan Allah'tır. Yaratıcı odur ama o yaratıcı sebepleri kullanıyor, tabiatı kullanıyor. Dördüncü yolda budur. Bundan başka yolda zaten yoktur. Ya bir şey kendi kendine olur veya onu sebepler meydana getirir. Veya tabiat dediğimiz mefhum onu yaratır. Veyahut da, değil mi, ilim sahibi, irade sahibi, kudret sahibi bir zatın halk edilmesi, halk etmesiyle, yaratmasıyla o şey vücuda gelir. Herhalde dördüncü yol yok. Zaman, ispatiyecilik zamanı, pozitif ilimden hakim olduğu bir zaman olduğundan dolayı delilsiz basit şeylere inanılmıyor ve inanmıyorlar. Yani bu asrın insanı mantıklı şeyler istiyor. Tahakkümle, tedallüple, işte efendim dinimizde böyle bir mesele var, kabul etme mecburiyetindesin gibi baskılı tabirler insanları maalesef tatmin etmiyor. Ne yapacağız? Onların anlayacağı tarzda, onların da seviyesine göre hitap ederek, haysiyetlerin onurlarını kırmadan, fikri bir boyutta meseleyi tartışmak çok kolay ve suhuletli. Yani kolay bir yol oluyor. Öbür türlüsü sıkıntı meydana getiriyor. Efendim, mücadeleye, münazereye yol açıyor ki bir şey istifade etmekten mahrum oluyor yani. İstifade edilmiyor artık ondan. Üstad Hazretleri Risale-i Nur külliyatında bütün dini meseleleri aklen ve mantıken izah ve ispat ediyor. Mantıklı olarak yani. Nasıl iki kere iki dört? Bu anlamda Allah'ın varlığını, birliğini, bu saydığı sebeplerden hiçbir şeyin kendi kendine olmayacağını, İkincisi, sebeplerin o şeyi meydana getiremeyeceğini. Üçüncüsü de tabiatın mevhum bir şey olduğunu, hakikatte vücudunun olmadığını ispat etmekle beraber dördüncü bir şey daha yapıyor. Yaratanın nasıl Allah olduğunu, nasıl bu alemi yokluktan, yokluğun karanlıklarından varlığın alemine getirdiğini de ayrıca ispat etmiş oluyor. Şimdi bir sualin Hürsalim. Dört tane farklı şıkkı olursa, üç tanesi yanlıştır, bir tanesi doğrudur. Bir insan üç yanlışın yanlış olduğunu ispat etse, doğrunun ayrıca doğru olduğunu ispat etmeye lüzum kalır mı? Hayır. Ama üstad öyle yapmıyor. Üç şıkkın muhal ve yanlış, bu asrın idrakine ve aklına, muhakemesine ters olduğunun ispatını yaptıktan sonra dokuz muhalle. Bir de dördüncü yolun üç örnekle, üç misalle doğru olduğunu da, hak olduğunu da ayrıca anlatıyor. İşi öyle sağlam temeller üzerine bina ediyor ki, kainatta bir yaratıcıyı kabul etmek insanın aklı ve mantığı açısından zaruri olarak ortaya çıkıyor. Biz buna tabiat risalesi diyoruz. Tabiat risalesi. Tabiatla alakalı üstadımız bir risale eleştirmiş. Biliyorsunuz, yani insanların fikir ve inançları tezerzüle uğradığı, sıkıntıya girdiği bir zamanda muamelata taalluk eden fiille ilgili konulara kuvvet vermenin çok faydası olmuyor. Fikir insanda temeldir, esastır. Bak, peygamberler bile geldiğinde insanlara ilk defa fikri noktada kuvvet veriyor. Fikren onları donatıyor. Fikren ihata etmediğin, tatmin etmediğin, aklına, mantığına, muhakemesine hitap etmediğin insan muamelat noktasındaki fiili teşebbüslere giremez. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ısrarla اَفَلَا يَاقِلُونَ اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ فَاَتَبِرُوا gibi emirlerle düşünmez misiniz? Akıl erdirmez misiniz? Niçin idrak etmiyorsunuz? Niçin aklınızı çalıştırmıyorsunuz gibi ifadelerle devamlı aklına zarar veriyor, aklı ön planda tutuyor. Şimdi dinimizin bir güzelliği daha var, diğer dinlerden farklı olarak. Bizim dinimizde her zaman akıl öndedir ve birinci plandadır. Aklı olmayanın bizim dinimizde dini de yoktur. Aklı olmayanın dini de yoktur. Akıl ve bali olmayan insana Allah dini yüklemiyor. Ona bir vazife tereddüt etmiyor. Hatta mesela mantıkta bir kaide haline gelmiş. Akıl ve nakil bizim dinimizde taarruz ettikleri vakit, yani Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimeler, Allah'ın emir ve talimatı akılla zıtlaştığı zaman, akılla ters bir vaziyet arz ettiği zaman, akıl esas itibar olunur, nakil tevil olunur. Akıl esas olarak alınır, nakil ise ona göre tevil edilir. Fakat bu akıl, herkesin aklı değil, erbabının, ihtisas sahibi, meslek sahibi, vasıflı olan insanların yüksek düzeydeki akıl sahiplerine hitaptır. Yoksa benim senin aklın değil. Şimdi Üstad Hazretleri de bu meslek açısından ispat meselesini öne almış. Tabiatla alakalı yazdığı risalede küfür yolunun, şirk yolunun, inkar yolunun ne kadar zor, müşkilatlı, tehlikeli, gidilmesi zor bir yol olduğunu, tersine kabul etmenin, Allah'ı bilmenin, öğrenmenin, ona iman etmenin, alemi bir ustaya, bir sanatkara vermenin ne kadar kolay, suhuletli, insanı huzura, memnuniyete götüren yol olduğunda aklıyla, mantıklı olarak izah ve ispatını yapıyor. Sadece bunda mı? Hayır. Bir kader meselesinde. Bir ahirete iman meselesinde. Öldükten sonra dirilme. Meleklere iman. Ben gözümün görmediğine inanmam diyor adam. Sen buna dini anlatmaya mecbursun. Gözünün göreceği şekilde anlatmaya mecbursun. Vay hain, vay lain. Sen dinden çıktın, tövbe et. Olmuyor. O insanın bir rahatsızlığı vardır. Bir arızası vardır. Meseleyi idrak edemiyor, algılayamıyor. Bizim vazifemiz onu ona anlayacağı şekilde kırmadan, rencide etmeden lütufla ıslahına çalışmaktır. Bakın Firavun uluhiyet dava etmiştir Firavun. Musa Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın peygamberi, Ullazim peygamber, büyük peygamberlerden biridir. Allah ona bir din indirmiş, bir de kitap indirmiş. Diyor ki ya Musa, Firavun haddi aştı. İnkara kadar gitti. Kendini ilah zannediyor. Git ona benim varlığımı, birliğimi anlat. Fakat kavlen leyyina, yumuşak lisan kullanasın diyor. Sakın sert yapıp da adamı rahatsız etme. Kılıncın en zor kestiği ipektir. Yumuşayan insan karşıyı kolay fethedebilir. Sertleşen insan her zaman sıkıntıdır ve problem. Anlaşma mümkün olmaz yani. İslamiyet de kelime manası itibariyle selim ve müsalebettir. Uyum dinidir. Resul-i Kibriya soruyorlar, ya Resulullah, İslamiyet nedir? Huy güzelliğidir diyor. Huy güzelliği, huy. Ortak paydada buluşma güzelliği. İnsanlarla şu dünya denelerimizde huzurlu bir şekilde yaşama idraki ve teneffüs özelliğidir İslamiyet bu. Huy güzelliği. Tekrar ya Resulullah başka? Yine huy güzelliğidir diyor. Anladık ya Resulullah başka? Yine huy güzelliğidir. Davranıyor ki bir daha sorarlar. Resul-i Kibriya devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Kıyamete kadar sorsanız benden başka cevap alamazsınız diyor. Bir tek cümle. İslamiyet huy güzelliği. İnsanlarla beraber ortak paydada buluşup, anlaşıp yaşama dilidir. Bir Müslümanı gören bir insan onda huzur duyacak. Keyif duyacak. Saadet hissedecek. Onda vurma, kırma, yıkma hisleri seyretmeyecek. Morali bozulmayacak. Onda adeta değil mi? Memnuniyet ve mesruliyet alacak yani. İşte budur. Bu imajın dışındaki verilen her türlü mesajlar hatalıdır, mahsurludur, dinden kaynaklanmıyor, kendi özel durumumuzdan, örflerimizden, geleneklerimizden kaynaklanan yanlış şeylerdir. İyileme yühel aziz. Bir daha alalım şuradan. Bazı insanların ağzında kemiyeten az, keyfiyeten pek büyük üç kelime dolaşmaktadır. Birincisi, her şeyi kendi kendine teşekkül etmiştir. Bunu böyle diyenler var. Abi kendi kendine olmuş. Şimdi ben size söyleyeyim. Sabahleyin kalktığında şurada bir anormal bir çizgi var. Anormal yani. Yani cetvelle değil, şakülle değil, teraziyle değil. Anormal bir çizgi. Kömürle çizilmiş bir çizgi. Ne diyor ki? Ya kim bunu çizdi? Kardeşim, kim çizmeye lüzum var mı? Anormal bir kendi kendine çizilmiştir. Hiçbir özelliği olmayan anormal bir çizginin sahibini arıyoruz. Bakın, şu çizgilerin. Bizde anormal bir şey var mı insanda? Gayrimuntazam. Üslubundan, kaidesinden hayret bir çizgi var mı? Hayır. Bunun ustası olmayacak mı yani? Şu kendi kendine olmazsa biz hiç kendi kendimiz olmayız. Zaten kelimenin kendisinde de muhalat var. Kendi, kendine oldu. Zaten yokluktan geldik. Nasıl kendi kendimiz olacağız? Ben kendimi nasıl düşüneceğim yokken? İki tane kendi meydana geliyor. Bak düşünebiliyor musun? Kendi kendine olmak. Kelimenin kendisinde muhalat var. Zaten mantığı ters. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Hiçbir şey kendi kendine de çalışmaz. Güneş kendisi için ışıtmaz. Toprak kendisi için bostanı, gülistanı yetiştirmez. Yağmur kendisi için yağmaz. Hep başkasına hızmet içindir. Bakın dikkat edin bir şey söyleyeyim. Göz kendisi için görmez. Kulak kendisi için de işitmez. O da bana hizmet ediyor. Bu sistemi Allah böyle kurmuş. Yani kainatın tabiatında bu var. O halde insan kendi kendine çalışır, kendi menfaatini takip ederse bu sistemi bozuyor demektir. Bitkiler hayvanlara, hayvanlar insanlara hizmet ediyor. Madenler de bitkilere hizmet ediyor. Toprak kayalar da madenlere hizmet ediyor. Sistemi böyle. İkincisi, mucit ve müessir esbaptır. Sebepler bir şeyi meydana getirebilir mi? Şimdi sebepleri meydana getirdiği şey onlardan daha mükemmel olması lazım. Normalde yapan yapılandan üstündür değil mi? Yapan her zaman yapılandan üstündür. Mercedes fabrikası mı üstündür, değerlidir? Mercedes arabası mı değerlidir? Fabrika daha o onu yapıyor. İnsan kendisinden daha mükemmel sanat eseri meydana getirebilir mi? İnsan yaptığı her şey ondan aşağıdır. Kaydedir. Yapan yapılandan basittir. Ama tabiata bakıyoruz. Yapan yapılandan daha basit. Yapan basit. Yani mesela toprak mı daha basit? Topraktan meydana gelen güller, çiçekler, bostan, gülistan mı daha basit? Hı? Toprak daha basit. Topraktan meydana gelen daha sanatlı. Halbuki sanatsız bir şey, sanatlı bir şeyi meydana getiremez. Gözü olmayan bir gözlükçü sana gözlük yapamaz. Hem gözü bilecek, hem gözlüğü bilecek, öyle yapacak. Zengin olmayan bir adam kimse ikramda, iltifatta, ihsanda bulunamaz, yardımda bulunamaz. Var ki verecek. Şimdi insanı meydana getiren unsurlara bakıyoruz, hiç hayat yok. Ama insanda hayat var. Toprağın derinliklerine giriyorsun, hayat gelişiyor, topraktan çıkan da hayat var. Yani fakir zengin bir şey meydana getiriyor. Güçsüz kuvvetli, çok güçlü şeyler meydana getiriyor. Çok zavallı, basit canlılar ve mahlukat çok kompleks Çok mükemmel, ideal neticeler ortaya koyuyor. Bu neyin mantığını koyuyoruz burada? Başka bir el, başka biri burada vazife ifa ediyor. Toprağı, havayı, suyu malzeme olarak kullanıyor demektir yani. Üçüncü kelimede tabiat. Tabiat yaptı bunu diyor adam. Şimdi şöyle bir şey sorsak yani, tabiat dediğimiz şey esasında mevhum bir şeydir. Hakikaten vücuda olmayan şeydir tabiat. Tabiatın tarifini bize şöyle yapmıştı. Ben üniversitede biyoloji okudum. 4 yıl üniversitede biyoloji eğitimi yaptık. Hep bunları bize gösterdiler yani. Tabiat, insanın gözünün gördüğü, görmediği bütün eşyaya tabiat deniyor. Ne görürsen tabiat. Bir yanda da bu tabiat içindeki şey yapan anlamına geliyor. Materyalist felsefeye göre. Biz şöyle bir mantık kursak, desek ki tabiatın şöyle yaptıklarını hayalen dışarı çıkaralım. Hayalinize kainata bir yer koyun, ona tabiat deyin. Hayaldeki diğer kısma da tabiatın yaptığını şöyle ayırsak. Desek ki galaksileri kim yaptı? Tabiat. Galaksileri hayalen bu tarafa ayırın. Bizim galaksimizi tabiat onda ayırın. Güneş sistemimizi tabiat onda ayırın. Dünyayı tabiat onda bu tarafa ayırın. İçindeki insanlar tabiat. Peki ne kalırdı tabiat namına? Bir şey kalır mı? Nedir tabiat? Ya yapılandır, bir şey ya yapandır. Hem yapılan hem yapan olmaz. Bu oda ya karanlıktır ya aydınlıktır. Karanlık gelirse aydınlık gider, aydınlık gelirse karanlık gider. Dolayısıyla tabiat yapılandır, yapan olamaz. Şimdi bakın üstadımız ne buyuruyor. Dördüncü cihat ise hak ve hakikatin istizam ettiği bir olan Allah'ın bu alemi yaratmasıdır. Evvelki kelimenin gayrı mahsur muhalatı, çok mahsurlu kısımları var da birkaç muhal noktayı anlatacak. Evvelki kelime dediği bir şey kendi kendine olabilir mi? Üstad şimdi bunun ispatını yapacak. Olamaz. Niçin? O kelimenin iktizasına göre insanı teşkil eden zerrelerin her birisinde hem insanın içinin, hem insanın içini, hem kainatı görecek, bilecek bir göz, bir ilim ve sahih sıfatı lazimenin bulunması lazımdır. Yani insanın kendi kendine olabilmesi için şu kainat boşluğunda insanı ve insanın fabrikası olan alemi bilecek, görecek, sevk giderecek bir sistem lazım mı değil mi insanlar? Nasıl kendi kendimize olduk ya? Ya nasıl kendi kendimize olabiliriz? Adamın saçı dökülüyor, saç ektirmeye doktora gidiyor ya. Kendi kendini yaptın da öyle diyorsun. Kendi kendim oldun, bari saçını yap da bir göreyim nasıl kendi kendine oluyorsun. Parmağın kangrenini kestirmeye bile doktora götür. Kendi parmağın için kangren oluyor? Kendi kendine düzelsin. Fıtrat, tabiat bizi reddediyor yani. Tabiat cümleyi reddediyor. Kendi kendine olmaz. Hariçten tesir altındayız biz. Biri bizi idare ediyor. Biri bizi görüyor. Biri bizi takip altına almış. Ama o biri dediğimiz öyle insanın gözünün gördüğü mahlukata benzeyen bir cins değil o. Şu insanın gözünün gördüğü, algıladığı, ihat ettiği ondan küçüktür. Ona tapamaz. Aklı almayacak ki Allahu Ekber desin. Bir talebenin aklına aldığı problem küçüktür. Aciz kaldığı problem büyüktür. Kendini açtı mı büyüktür. Çapından aşağı oldu mu küçüktür. İnsan ihat ettiği, insanın algıladığı, ölçebildiği hiçbir şey ilah olamaz. İki, Allah'ın maddeyle alakası yoktur. Bazı şeyler vardı ki varlıklarla bilinir, bazı şeyler yokluklarla bilinir. Yokluklarla bilinenlerin varlıkları, varlıklarla bilinenlerin yanında çok yüksektir, çok değerli ve kıymetlidir. Mesela örneğini verelim. Desem ki size, şu kitabı bana anlatır mısınız? Evet, anlatırsınız. Kırmızı bir yaldızlı kabı var. Burada bir bak püskülü var. İçinde kuşe kağıdı var. Bazı şeyler, ifadeler kırmızı mürekkeple yazılmış. Anlatalım. Ağırlığı böyledir, şekli böyledir, rengi şöyledir. Neyle anlattık biz bu kitabı? Varlıklarla anlattık. Peki, bu kitabı yazan zatın ilmini anlatın desek, rengi nedir? Kuşa kağıt mıdır? Ağırlığı var mıdır? Boyu var mıdır? Katı mıdır? Hayır, hayır. Öyle bir şeydir ki bunu ayakta tutan odur. O olmazsa bu olmaz. Onu da yokluklarla anlattık. İlmin varlığı mı daha kuvvetli, kitabın varlığı mı daha kuvvetli? İlminki daha kuvvetli. Avizeyi varlıklarla anlatırız. Ama içinde yani elektriği, rengi yoktur, şekli yoktur, tadı yoktur, kokusu yoktur, boyu yoktur, ağırlığı yoktur, katılığı yoktur, cıvılığı yoktur ama bunu ayakta tutan odur. Elektriği konusu kimse bunu oraya asmaz. Hangisi hangisini ayakta tutuyor? Yokluklarla anlatılan, bak bundan kuvvetlidir. Şimdi mahlukat varlıklarla anlatılır, Allah'a anlat. Mekanı yoktur, zamanı yoktur. Boydan, renkten, tattan, kokudan, maddeden, müddetten münezzehtir. Bak bak, ama öyle bir zat vardır ki kainat o idare ediyor. İşte Allah böyle anlatır. Yoksa bizim bildiğimiz manada ölçülerle anlatılana ilah denmez. O başkalarının ilahıdır onlar yani. Zeus diyor mesela. Tutmuş bir çocuğu paçasından ayırıyor Zeus. Var ki arkeoloji müzesinde adam ona tapmış. Kendi yaptığına kendi tapıyor. Ya. Şekli o veriyor, sistemi o koyuyor. Sonra dönüp ona tapıyor. Ya bu zamanın materyalist eskiden atalarına kızıyorlar. Ya Zeus'a da tapmış bizim atalarım. Bir seninki. Materyalistler neye tapıyorlar? Putların şeylerine, elementlerine. Onlar neye tapıyor? Elementlerin putlarına. Aynı. Bunlar gelişmiş gelişmiş. Eski atalarının taptıklarının öyle gözle görünen de elementlerine tapıyor. Öyle değil mi? Maddeye ezeli demiyorlar. Onlar ne yapmışlar? Elementlerden meydana gelen putlara tapıyor. Aynı mantık ya. Ne kadar gelişmişsiniz ki yani. Daha siz onun küçük parçasına, o da onun büyüğüne, dağına, heykeline tapmış. İki, insanın bedeninde zerrattan teşekkül eden mütekalif mürekkebat adı deyince matbaalarda hurufatı tertip etmek için kullanılan kalıplar gibi kalıplar lazımdır. Herhalde kendi kendine olabilmesi için mantık yürütüyor. Fabrikasyon olacak. Otomatik olacak ki kalıplar olacak. Kalıplardan mahlukat çıksın. Nerede öyle o kadar kalıp? Hanginiz kalıptan çıktı arkadaşlar? Var mı kalıplar? Anderahim'de kalıplar mı var? Hücrelerin kalıpları mı? İki, biz kalıplık insan mıyız? He? Herkesi Allah ayrı fıtratta yaratmamış mı? Fabrikasyon mu bizim yaratılmamız? He? Elbiseler gibi, abi sana aşağı yukarı 52 beden 4 drop gider. İyi bak, kolu biraz uzun oldu. Abi terziye götür, kısaltsın. Öyle mi ya? Allah herkes ayrı elbise dikiyor. Bak kalıpla alakası yok. Herkes ayrı bir terzilik. Ya, o zaman ne oldu? Doğan çocukların ya kolu kısa ya bacağı uzun terziye götürüp kısaltacaktı. Değerim Allah böyle bir şey nasip etmiş ama ayağının 1-2 santim uzun. Abi getir kısaltayım. Öyle olmuyor ya. Üç, kargil kemerlerin taşları gibi her bir zerrenin arkadaşlarına hem hakim hem mahkum olması lazım gelir. Ve keza her birisi ötekilere hem zıt hem misil hem mutlak hem mukayyet olması lazım gelir ki bunlar tezat şeylerdir. Şu kubbeleri bilirsiniz değil mi? Osmanlı kubbeleri. O kubbeler taşların birbirlerine kenetlenmesinden oluşmuştur. İçimizde mimarlar varsa bunu çok iyi bilirler. Bir taşı çektik mi bütün kubbe yıkılır. O taş o kubbeye hakimdir. Yanındaki taşa da mahkumdur. Niye? Onu bırak, onu çek, o yıkılır. Şimdi kubbenin taşları birbirine hakim mi, mahkum mu? Hem hakim hem mahkum olmaz. Bir hakim olur, diğerleri mahkum olur. O zaman biz bu kubbenin ayakta durmasını taşlara veremeyiz. Hakim, Mimar Sinan'dır. Hakim odur, taşlar ona mahkumdur. Şimdi oldu işte. Bir de o cinsten olmayacak ki. O cinsten hakimiyet kursun. Bak bizde de var bu. Şimdi adam 10 tane askerin başına bir 10 başı gitmiş. Ayırmak için ne yapmış? Omuzuna bir, şurasını adam. Bir pırpır atıyor öyle mi?
Evet.
Bak demiş sen onlardan ayrısın. Bak bu elbise seni 10 başı yapacaktır. O ayrılığı yapmasa o adam onları idare edemez. Aynı cinsten olsa idare etmez. Hepsi er, o 10 başı veya çavuş. Çavuşluk ve 10 başılık farklılığı 10 kişi idare etme hakkını veriyor ona. Yüzbaşıya 3 tane yıldız koymuş, sen de yüzbaşın 100 kişinin başındasın. Öyle. 100 tane koyunu bir adam idare eder. Ama 10 tane koyunu bir koyun idare etmez. Aynı cinstendir. Üstüne vasıflı bir cinsini koydun mu idare oluyor. Dolayısıyla kainatı da idare eden kainat cinsinden olmamalı. Kainat cinsinden oldu mu onu idare edemez yani. Farklı bir şey olacak. Kainattan farklı bir şey de Allah'tır. İkinci kelime, demek ki bir şeyin kendi kendine olması muhal. İkinci kelime, mucit ve müessir esbab. Sebepler o şeyi meydana getirebilir mi? Sebep dediğimiz şeyler. Mesela hava, ateş, toprak, su bir araya geldi diyor adam, karpuzu meydana getirdi. Ben size bir şey sorayım. Şuna marangozhane. Marangozhanede bütün alet ve edevatlar mevcuttur. Ne kadar malzeme ister. Hem de son sistemde. En medeni, teknolojinin hakim olduğu en güçlü aletlerle burayı donattık. Bir takım koltuk çıkaracağız. Malzemeyi de getirdik koyduk. 100 yıl beklesek, 100 yıl. Bu alet ve edevat o koltuklarla beraber yan yana gelip de bırak bir takım koltuk olmayı. Bir çivi bir yere çakılır mı? Hı? Çakılır mı? Çakılmaz. Çakılmaz. Ne lazım? Marangoz lazım. Marangoz. Peki marangozu koy, alet edevatı çıkart. O da olur mu? Olmaz. Bak dikkat et. Ama sebepler varken o işler meydana gelir. Ama yapan sebep değil. Sebepler burada kullanılıyor. Marangoz haneden koltuğun çıkması sünger olacak, ahşap olacak, çivi olacak, malzeme olacak, ne alet edevat olacak. Ama bunu yapan onlar değildir. Onlarsız bu olmaz ama yapan o değil. Yapan kimdir? Marangozdur. Marangoz olacak ki bunlar bir araya gelsin de ondan bir tatlı koltuk çıksın. Allah'ın hikmet noktasında bazı sebepler yaratması o işi altyapı temel teşkil ediyor ama yapan onlar değildir. Hava olarak su, hava olacak, su olacak. Ateş olacak, toprak olacak. Bunlar nedir? Alet edevat gibi. Fakat bir de marangoz olacak ki ondan bir elma, ondan bir ceylan, ondan bir insan meydana gelsin canım. İkinci kelime diyor, demek insanın merkezi yani insanı teşkil eden maddeler, eczanelerde bulunan ağızları mühürlü, ayrı ayrı çeşit çeşit mütebayi ilaçlar gibi maddelerdir. Hiç kimsenleri dokunmaksızın ihtiyaç nispetinde kemal intizam ve muvazene ile o ilaçların şişelerden kendi kendine çıkıp hayati bir macun vaziyetine gelmesi mümkün ise. Bakın mantığa. Şimdi düşün ki bir şey sebeplere nasıl meydana gelebilir? Eczaneden misal veriyor. Eczanede neler var? Büyük büyük kavanozlar var. Her birinin 3'er, 4'er, 5'er kilo değişik kimyasallar var. Bir de onlardan yapılmış vitrinde küçük küçük ilaçlar var. Aspirindir, novalcindir vesaire. Bir yığın ilaç var. Prospektüslerine bakıyoruz ki o büyük kavanozdan birkaç dirhem ondan 3-5 dirhem bunlar alınmış, bir araya getirilmiş, bir ilaç yapılmış. Eğer biz bunu bir eczacıya vermezsek, bir kimyagere vermezsek, sebeplerle bunu yapsak nasıl olacak? Nasıl mantık kurmamız lazım? Rüzgar esecek, kavanozları devirecek. Ama kavanozlar kırılmayacak, cam kavanozlar. Nasıl olacak? Devirecek, onlardan bir aspirine yetecek kadar maddeler milim milim akacak, toplanıp aspirin olacak, çıkıp o rafta dizilecek. Bunu hangi çocuğa ustasız kabul ettirebilirsiniz siz? Mümkün mü arkadaşlar? Ya bir ilacın bile rüzgarın esmesiyle, kavanozun devrilmesiyle olmasını kabul etmiyor şu akıl. Böyle ilaçların pH'si belli olacak, tansiyonu belli olacak, şekeri şu nispetli olacak, öyle mi? Kolesterolü böyle, bakanlara karaciğer enzimlerine, bilim inse bilim çıksa insan hayatı tehlikeye giriyor. Biz mi daha hassas ilacız? Onlar mı daha hassas ilaç? Biz mi daha hassas canlı macunuz? Onlar mı? Onlara bir kimyager lazım, eczacı lazım. Bize tabiat lazım, öyle mi? İlmi yok, irfan yok, fazileti yok, okuması yok, üniversite mezuniyeti yok. Olur mu öyle şey? Adam bal yemeği öğrenmek için tedrisattan geçiyor. Arı balı yapmak için nereden geçiyor? Bal tüzüsü başkanları var işte, görüyor. Ziraat fakültelerinde süt tüzüsü başkanı var. Süt tüzüsü başkan abi. Ancak sütü kurutuyoruz bu kadar. Profesör olmuş millet bize hürmet ediyor diyor. Yapan akılda yatıyor affedersin diyor. İnceleyen kuş tüyü yataklarda yatıyor. Bu adalet mi? İnceleyen mi önemlidir, yapan mı önemlidir? Biz diyor affedersin inen yat tüzüde aklımız yemiyor abi diyor. Ama hürmet bize. Ya insan da biliyor ki yapan o değil ya. Eğer o yapsa var ya, hürmetin azamisi ona verilecek, kürsü de onun ders anlatması lazım. Otur aşağı edecek profesöre. Sütü kurutmaktan acizsin. Burada kelam hakkı benimdir. Yapıyorum hayatı boyunca ben bu sütü. Aklın ermiyor bak. Ama öyle değil işte. Bu neyi gösterir? Yapan Allah'tır. Onu alet olarak kullanıyor. Otu alıyor, sütü veriyor. Otu alın, dünyanın en mükemmel teknolojik imkanlarını donanmış fabrikalara götür, otu sıksın. Birkaç damla sarı sudan başka ne çıkarabilir? Ot süt olur mu arkadaşlar? He? Mümkün mü? Ama Allah otu süt yapıyor ama biz ineğin karınlarında geziyor. Acaba ne oluyor diye. Bak bizim Profesör Mustafa abimiz var. Yani hem de rektör. Tokat'ın kurucu rektörü. Kendisinin sahası da ziraat. Diyor ki Mustafa Bey diyor, bak şaşırırsınız diyor. bir ineğin diyor, affedersin, işte diyelim 18 litre, 20 litre süt veren bir ineğin süt torbasında ve kanalında sadece o sütün %20'si mevcuttur diyor. Ben zannederim ki o ineğin memeleri komple süt dolu zannederdim. Öyle değilmiş. Hep yağmış o yağ. Yağ tabak. Hakikaten kurban bayramlar kesin. Yağ ya. Meme yağ. Ben o torbada içi süt dolu zannederdim. Önce de aklım öyle giderdi. İpek o bir teneke süt nereden geliyor ha? Vücudunda hayvanı bir boşluk yok ki. Evet yok diyor, doğru. %20'si mevcut. Diğeri sağılırken yapılıyor diyor. Sağılırken. O anda yapılıyor. Evet. Ya tavuk yumurtayı arkasından getiriyor ya arkadaşlar ya. Bu kadar cahil olmayalım ya. Ağzından getirse düşünüp kafaya yakın ya. Düşünüp yapıyor dersiniz ya. Allah öyle bir yerinden veriyor ki daha buna ne araştırıyorsunuz ya? Yapan Allah ya. Sebep adi adi. Ondan meydana gelen şey âli. Yani şunu diyorum. Hiçbir okuma yazması olmayan en cahil bir insan gidiyor. Avrupa'nın bütün fabrikalarında geziyor. Mükemmel çalışıyor usta gibi. Yok sen mühendis değilsin, tekniker değilsin. Hadi pancar fabrikasını bildin. Tekstilden ne anlıyorsun? Hadi onların adını bilgisayar fabrikasından. Uzaygen hepsinde çalışmış böyle bir adam. Nedirsiniz bu adama? Hiç okuma yazması yok. Hangi fabrikaya gitse mühendis gibi o fabrikayı biliyor ve çalışıyor. Harika bir adam desin canım. Bu özne yoktur bu insan. Dünyada numunesi yoktur yani. Böyle bir şey var mı? Var. Hava. Hava işte cahil. İlmi irfanı olmayan zavallı bir hava. Papatya'da çalışıyor mu oksijen? Rahat çalışıyor mu? Bende, ceylanda, sinekte, pancarda. Ya ben nere, sinek nere? Ayrı bir fabrika. İkisi o ayrı, bu ayrı. Bende de acemilik çekmiyor, onda da acemilik çekmiyor. Ben buradan evime rahat gidiyorum. Ama şimdi Paris'e gitsem oradan misafir eden bir fuara, oteli zor bulurum. Yanımda tercüman götürüyorum. İhtisas sahibi insan götüreyim mesleğimle alakalı. Bakın, akıllı olmama rağmen şu kadar üniversiteye gittim, şu kadar dil biliyoruz, yine de ekipsiz, grupsuz gitmiyoruz. Bu zavallı hava atomu. Hiçbir fakülteyi bitirmemiş, kimyager değil, mühendis değil. Papatyalı sistem ayrı, mercimeğin sistem ayrı, koyununki ayrı, sineğinki ayrı. Hepsine gibi başarılı bir şekilde çalışıyor. Hem de gidip tam mahalline oturuyor ha. Kalsiyum dişe geliyor, fosfor göze geliyor. Adres de şaşırmıyor ha, elinde de kağıt yok. Bizim gibi yanlış bir kapıyı çalsa, dişe gelen, beyne gelse beyin kemikleşecek. Beyne gelince dişe gidişte plastik gibi olacak, hadi ısır. Hadi cevizi kır. Bu sistemi kompleks bir vücutta bu elementleri yerli yerince yerleştirmek, hem de bizden daha şuurlu bir şekilde. Biz yanlış kapı çalıyoruz, yanlış kapı da çalmıyor. Onun yanlış kapı çalma diye bir lüksü yok değil mi doktorum? Sen bana yardımcı ol. Şimdi bize bir şey öğrettiler. Sinaps diye bir şey var, sistem var insanda. Sinaps. Sen onu söyleyeyim değil mi? Sinaps. Eskiden insanın tırnağından beynine kadar sinir sistemini bilim adamları üstsüz şebekesi gibi birbirleriyle irtibatlı zannedermiş. Bir boru gibi. Daha sonraki araştırmalar sinir hücreler arasında boşlukların olduğunu tespit etmişler. Boşluklar. Buna bizim fizyoloji hocamız bunu anlatırdı. Kendi pek inancı yoktu ama hayran olurdu yani. Hayran olurdu bu olaya. Şimdi sinir hücreleri ağaç gibidir. Kökleri var, dalları var. Kısaca avami olarak anlatıyorum. Diğer insanın tırnağından beynine kadar mesela 100 tane sinir hücresi olduğunu düşün. Sinir hücrelerinde de boşluklar var. Hadi boru gibi olsa ileti impuls da beyne kadar gider. Beyin tercüme yaparsan ayağını çekersin. Yanıyorsa, çivi batmışsa. Sen diyorsan durursun. O tercüme edecek ki ayağını kaldıracak mısın? Devam edeceksin, karar veresin. Peki arada boşluklar hasıl olunca, şimdi bilim adamları şu meşgul etmiş. Bu boşluklardan bu ani ve seri hareket nasıl gidiyor? Beyin nasıl tercüme ediyor? Nasıl bu aniden geliyor ve sen ayağını çekiyorsun yanmadan? Bir tanesinde olan olayı anlatayım, bir tanesinde. Ayağını bastın. Sıcak. Dehşetli bir sıcak. Çekmen lazım. Bizde bir arkadaş var Hollanda'da, Allah şifa versin, duaya vesile olur inşallah. Trafik kazası geçirdi, göğüsten aşağısı felç. Geçen diyor abi diyor ayağımın altına biraz diyor sıcak bir malzeme koydular, fişede taktılar. Neyse ayağım biraz ısınsın yani his gitmiş ya. Şey omurilik kopmuş. Sonra diyor unutmuşlar diye elden et kokusu gelmeye başladı. Ya bu neyin nesidir bu? Bir bak ayağım yanıyor diyor. Benim haberim yok. Acı duymuyorum ya diyor. Ayağımın altı komple yanmış abi. Ya ne büyük bir nimet acıyı duymak ya. Hayatı muhafaza ediyor abi. Şimdi biz anında çekiyoruz. Şimdi oradan diyelim ki ayağımızı bir sıcağa bastık. Dehşet sıcak. Saç. Bak. Hemen sinir sistemi, sinir hücresi ayağını çekmesiyle ilgili beynin tercüme ettiği vezikülleri lipoprotein yapısında veziküller diyor. Her bir dokunduğun şeye göre farklı vezikül imal ediyor sinir hücresi. Kimisinde yuvarlak, kimisinde biraz oval, kimisinde başka türlü. Hemen imal edip öbür boşluğa döküyor. O boşluğa dökülenler öbürünün zarına temas edince o aynısından imal ediyor, öbür boşluğa döküyor. O da bir boşluğa döküyor, beyne gelip yuvarlak bir vezikül, yuvarlak bir yapı. Bunun ayağı, yani hemen ayağını çekmesi lazım. Beyin talimat veriyor, aynı olay cereyan ede ede sen ayağına geliyor, sen acıyı hissediyorsun, ayağını sonra çekiyorsun. Anlatmam bilmiyorum ne kadar sürdü. Bunu bir de yapmaya kalk, öğleye kadar yapamazsınız. Ayak yanar gider. E sen anında çekiyorsun ayağını. Hadi gel bunu tabiata havale et. Ben şu kadar diyelim acizane biyoloji ilminden bunu bu kadar anlatabildim. Bunu yapan vücudumda benim proteinler ve hücreler var arkadaşlar. Bunu yapıyor. Ya benden daha akıllı ya ona bir yaptıran var. Başka mantık yok. Ya benden daha akıllı kabul edeceğim onları ya da onlara bir yaptıran var diye kabul edeceğim. Bir şeyin kemal imtizam ile gayrimahdut, kör, sağır, camit, şuursuz sebeplerden sudurunun muhaliyeti nispetinde saniyesiz insanın da o maddelerle yapılması muhaldir. Yani bir şeyi gayet mükemmel, muntazam, çok müstesna bir şekilde sağır, kör, cansız, şuursuz yerde yapılmasını kabul edebiliyor mu akıl? Edemiyorsa, şu mükemmel insanın ve mahlukatın da bundan daha basit şeylerin yapıldığını iddia etmek yanlış bir şeydir yani. Sonuncusunu okuyalım. Uzatmayalım vakti. Tabiatın iki ciheti vardır. Biri zahiridir ki ehli gafletle dalaletçe hakikat zannedilmiştir. Tabiata bakıyor. Şimdi bize bakan cephesi var. Ehli gaflet dediğimiz yani inancı zayıf olan insanlarca Allah'la tatmin olmayınca tabiata tatmin olur. Bu neye benziyor? Ahiret inancı yok adamın. Ahiret inancı olmayınca yok olmak da işine gelmiyor. Yok olmak kadar tehlikeli bir şey yok. Ölüp toprağa kalburup hücrelerinin dağılıp, atomlarının tek elementlere dönüp, toprağın içinde kavrulmak kadar insanın zoruna giden hiçbir şey yoktur. Yokluk çok tehlikeli bir şey. İnsan en fazla ızdıraba iten budur. Yok olmak. Varlık da büyük bir nimet. Ahiret inancı da yoksa, abi kim gitmiş gelmiş ahiret ediyor. Mantığı da böyle kuruyor. Kim gitmiş? Sanki gideni bırakıyorlar. Zaten giden orayı huzurlu bulsa, gelmez dönmez buraya. Zaten suçlu gitmişse zebaniler bırakmaz. Nasıl gelecek? Anne rahminde 300 var. Anne rahminde 300. Şimdi onlara bir peygamber geliyor. Diyor ki bir annenin rahminde geziyorsunuz. Ne diyor? Ne annesi ne rahmi. Geniş bir dünyaya geleceksiniz. Kardeşleriniz orada. Babaların, amcaların, dayıların. Bağlar, bahçeler, bostanlar. Her birinize anne rahmi kadar 100 yer verilecek. Ne yapacağız o kadar yeri? Ne lüzum var? Bak şimdi. He? Biri diyor, kim gitmiş gelmiş diyor oraya. Ya böyle bir yolculuk ki giden geri gelmez. Şimdi geldik anne rahmin harcadan var mı içinizde? Neydi o günden? Nereden buraya geldik? Vay o 9 aylık hayatın. Yok arkadaş yok. Buradan da ahirete gidince dönüp dünyayı annen rahmi gibi, gece kondu gibi göreceğiz. İmanlı gidersek. Ama anne rahminden sakat gelenler de var bak. Keşke doğmasaydı. Dünya onlara ızdırap. Çile yani. Anlaşıldı değil mi? Oraya mahrum gittik mi özleyeceğiz. Ama saadetli gittik mi dünya aynı gece kondu gibi kalacak cennete göre. Ahirete göre. Şimdi anne rahmindeki çocuğa çocuk diyor, kim gitmiş gelmiş oraya o adamı o nebiye. O da diyor ki ya böyle bir yolculuk ki bunun geriye dönüşü yok. Hep gidiştir. Bu soru orada sorulur mu? Dünya geri bundan hani geri dönme diye bir sistem var mı? Yok. Gözümün görmediğine inanmam. Gözünün gördüğüne mi inanacaksın? İnsan gözünün gördüğünü kabul eder. İnanmak kalple alakalı bir şeydir. İnsan gördüğüne inanmaz. Görmediğine inanır. İnanma kelimesi nerede kullanılır? He? Görülmeyen şeyler için. Kitaba inanmazsın. Ama kitabın sahibine inanırsın. Kitabı görüyorsun çünkü. Görüldü mü inanma olduğundan çıkar. Buna başka bir tabir, müşahededir o. İnanma kalple alakalı bir şeydir. Görülmeyen şeyler için kullanılır. Ama bizde nasıl kullanılır? Gözümün görmediğine inanma. Gözünün gördüğüne mi inanacaksın? Görmediğin gördüğünden daha fazla. İnsanın gördüğün fazla görmediği mi? Görmedikleri, inkar etmeniz lazım onların hepsini. Ha şimdi, yani ahiret boyutu, yani ahiret inancı olmayan bir insan, bakın neyle tatmin oluyor biliyor musunuz? Yokluktan da korkuyor ya, reenkarnasyona inanıyor ha. Benim ruhum diyor, benden çıksa hayvana girer, o insana girer, böyle gezerim diyor. Yani. Niye bu kadar müşkülata giriyorsun ki? İnan ahirete gitsin daha kolay. Kendinden dirilsin. Bu ruh kendi başına oraya böyle girip çıkarsa vücudundan niye çıksın ki yani? Kalır orada. Madem kendine, kendi başına her tarafı gezme hürriyetine sahip buradan çıkmaz ki. Oturur orada işte rahatlıkla orada yaşa. Yani reenkarnasyon, yani reenkarnasyon, tenasuh dediğimiz ruhun beden değiştirmesi ahiret inancı olmayan insanların bir çeşit tatmin yoludur. Bizim ona ihtiyacımız yok yani. Ebedi bir hayata inanıyoruz.
Kendini aldatma.
Çünkü bir de şöyle bir şey var. Reenkarnasyon ne dinen, ne tıbben, ne de insaniyeten mümkün değildir. Şöyle mümkün değil. Şimdi bakın, iki insan ferdi arasındaki fark, iki hayvanın nev'inin arasındaki farktan daha fazladır. Benim ruhum başkasının bedeninde yaşayamaz. Şuna benziyor. Bülbülün ruhu, devenin ruhu bedenine girdi. Bülbülün ruhu. Şimdi hayvan uçacak. Hani kanı sallıyor bir şey ortada. Koca bir vücut. Çok güzel öter bülbül değil mi? Ağzını açtı ötecek. Ama bu kadar dil var ama diken koparmaya yarıyor. O ötmeye yaramıyor ki. Ya ızdırap çeker ızdırap. Orada yaşayamaz. Getir deveninkinde şeyin ruhuna. Bülbülün bedenine koy bakayım ne olacak. Anlaşıldı. Çok tehlikeli bir şey. Sakat yollar. Hiç ihtiyacımız yok. Akıllılık ebedi olan bir hayat inanıp huzurlu kalple ahiret intikal etmek. Hiç korkmayın. En tehlikeli hendeye atlamışız. 100 sene evvel biz yoktuk. 100 sene evvel bakın. 100 sene evvel şu cemaat var mıydı? Yoktu bakın arkadaşlar. Biri bizi yarattı. Yokluğun karanlıklarından patatesteydik, havadaydık, sudaydık, pancardaydık, havuçtaydık, ıspanaktaydık. Topladığı elementler bir araya insan haline getirdi mi? Şimdi ne diyor aynı zat? Tekrar sizi bozup tekrar toplayacağım. Toplayamazsın diyor adam. Ya yokluğun karanlıklarından getirmişim. Aile okuluna gitmemiş adamları toplamışım. Bir ordu teşkil etmişim. Bir yılda da orduyu eğitimden geçiriyorum. Diyorum bu orduyu dağıtır tekrar toplarım. Toplayamazsın diyor adam. Niye? Toplayamazsın. Dün sizi toplayan niçin ikini toplayışta daha kolay toplamasın? İlk toplanmanız zor. Hiç birbirinizi tanımıyordunuz. Türkiye'nin etrafından geldiğini bir ordu teşkil ettin. Tabur teşkil ettin. Bir yılda beraber çalışıyorsunuz, manganızı biliyorsunuz, bölüğünüzü biliyorsunuz. Hangi toplanmanız da ikincisini birincisi mi daha kolay? İkincisi daha kolaydır. İşte bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak Yusuf'un Yasin'de birinci yaratılışını kabul eden ikincisini inkar edemez diyor. Ondan daha kolaydır çünkü. Şu sayfayı yazan biri var. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazmış. Yazmış. Şimdi harfler diyor ki harfler kafa kafaya vermiş. Bizi yazan bu zat bizi tekrar bulsa tekrar yazamaz. Tahmin etmiyorum diyor bir öbürüne. Ben de tahmin etmiyorum diyor. Nasıl yazsın bizi? O dün İstanbul'u Akif onları harflerin bile mücadelesine. Ya siz dün hiç yoktunuz da. Marş diye bir şey yoktu. İstiklal yoktu ki marş olsun. Ben size tekrar yazdım 10 kıtasınız. Birbirinizi de tanıdınız. Şimdi ben tekrar bozsam tekrar yazamam mı? Yazamazsın diyor. Yazar mı yazamaz? Şimdi Mimar Sinan olsa, Süleyman Camii yıkılsa bu teknolojiyle daha iyisini yapamaz mı? Yapar. Yeter ki Sinan olsun. Dünya şartlarında adam yapan Allah ahiret şartlarında daha iyi yapar. Olan teknoloji daha mükemmel yani. Sistemi daha kuvvetli. Burada adam yapan, burada daha iyi yapar. Evet. Diğeri batın idir ki sanat ilahiye ve sıbgayı rahmaniyedir. Geçen bir tanesi bizim bir Mehmet 40. hocamız var. Kitaplara var biliyorsunuz. Diye geldi diyor bizim şeye, medreseye. Allah'a inanıyor da ahirete inanıyor. Yani öldükten sonra dirileceğine inanmıyor. Onun da sebebi şu. Demiş hocam ben bakıyorum. Adamı kabre koyuyorlar. Kalasları diziyorlar. Yakında bir babası vefat etmiş, şehir etmiş tam. Kalasa da baktım ya çok kalın diyor. Ya. Öyle bir sık diziyor ki adam diyor bir an toprak akmasın diye. İki ton da toprak döküyorlar. Hele bir tane su getirmiş, şimdi suyu da sağlamlaştırıyorlar. O adam nasıl kalkacak o adam demiş. Bunun aklımdan mümkün mü oradan kalkamaz. Dolayısıyla ben nasıl öldükten sonra kendimi kabirden kaldırayım demiş. Demişim ben de anlamıyorum sen nasıl kaldıracağını. Hocam demiş ben geldim senden bunu öğretmek için. Demiş sen diyorsun ben nasıl kalkacağım? Sen uykudan kalkamıyorsun demiş. Nereden kabirden kalkacaksın? Saati kuruyorsun. Uyandırma servisini ayarlıyorsun. Gene uçağı kaçırıyorsun. He? Yorganın altında. Yorganın ağırlığı ne ki? Bir de canlısın ya. Kendini uykudan kaldıramaz. Kabirden hiç kaldıramaz ya. Desen ki Allah ben nasıl kaldıracak? O zaman işin kolay değil. Sen Allah kaldıracak. Sen kendin kaldırmayacaksın. Kendine bağlama bu işi yani. Neyse uykudan kalk sonra kabirden kalk. Ama Allah ben nasıl kaldıracak dersen Allah'ın işi adam kaldırmak zaten. Kaldırır Allah. Tabiatı ilave edilen ilaveten iddia edilen kuvvet ise Halık-ı Hakim-i Alim'in cilve-i kudretidir. Eğer gafletin sani olarak telakki ettikleri tabiata cenah olarak kapıştırdıkları kör tesadüf ve ittifak ise dalaletten neşet eden ızdırar neticesinde şeytanların iftira ettikleri hezeyanlardır. Çünkü müteaddit eserlerinde kat'i bir suret ispat edildiği gibi harikaların harikası olan şu sanat ancak ve ancak bütün evsaf-ı kemaliye ile muttasır bir habir-i basirin yedi kudretinden çıkmamış ise şu kesif, camit, mukayyet, miskin mümkünün eliyle mi şu kainata giydirilen gömlek yapılmıştır? Yoksa alemlere giydirilen şu güzel teşekkürleri, nakışları bağda veya kaplumbağa mı yapmıştır? Haşa, haşa, sümme haşa. Darwin çıkmış yani bu fikri biraz müdafaa eden. Onu da bize haftada 3 saatten yarım dönem okuttular. Evolüsyon diye bir ders vardı. Evrim dersi. Yani tamamen hipotez. Tamamen tasarruf. İspat edilmemiş bir mesele yani. Teorem deniyor yani. Biri çıkmış demiş ki bana göre sistem budur, hayat budur, insan da şundan meydana gelmiştir demiş. Bir başlığı başka şeyden meydana gelmiştir der. Önemli olan bundan ispat edilmesidir. Mesela diyor ki adam, tabii seleksiyon vardır hayatta. Hayat bir mücadeledir, tabii seleksiyon vardır, kuvvetler kalır, zayıflar ölür ve gider diyor. Bunu Darwin söylemiş. Lamarck'la Darwin'in fikri o. Bakıyorsunuz tabiata tersi olmuş bunların. En kuvvetli hayvanlar, dinozorlar, nesil tükenenler onlar. Eğer kuvvetler kalsaydı, dinozorlar dünyanın hakimi olurdu. Balinaları korumaya alıyoruz, hamsileri düşünmüyoruz. Dün derste söyledim. Aslanların hayatı tehlikede, nesilleri çürüyecek, gidecek. Ama onların yakalayıp öldürdüğü ceylanların hali nesil çoğalıyor. Tahta kuruları, bu kadar insanla mücadele ettiği yerde nesiller ne oldu? Arttı. İnsanların zalimleri, güçlüleri, kuvvetleri, diktatörleri gitti. Onların yerine, adam yerine koymadıkları zavallı insan demokrasilerle geldi, onların yerine oturdu. Yetmez mi bu kadar? Değil. Çınar ağaçları nesillere tükenecek ama Karadeniz'deki fındık ağaçları bak hala çoğalıp devam ediyor. Yani bir iki tane zavallı örneğe bakarak şaz kabirinden, istisna kabirinin genel kaydı ortaya koyamayız. Hayat bir yardımlaşmadır. Hayat bir muavenettir. Muavenet ve yardımlaşmadır. Hayat mücadele değildir. Biz hangi mücadeleyle bizi kendimizin böyle yaratılmasını ihale ettik? Hangi mücadeleyle güneşi kendimize musahhar ettik? Hangi mücadeleyle mevsimlere getiriyoruz, portakalları çıkarıyoruz arkadaşlar? Hep önümüze nimet olarak gelmiyor. Doğan çocuğun sinelerinde süt hazır. Az kuvvetleniyor memelerde. Az kuvvetleniyor posalıyor. Az daha kuvvetlenince baba diyor oğlum artık başının çaresine bak yeter. 15 yaşına geldin git kendini iş güç sahibi. Zafiyet taktıkça nimet yaklaşıyor. Demek ki zayıflık ve garibanlık rahmet-i ilahinin yaklaşmasına bir vesile oluyor. Bilakis elenmeye, neslin tüketilmesine vesile olmuyor. Yani. Bunlar örnekler çok. Şimdi demek ki Muazzez Üstadımız da üç meselede, yani alemin yaratılışında kendi kendine bir şeyin olamayacağını, sebeplerin o şeyi meydana getiremeyeceğini, bir de tabiatın mevhum bir şey olduğunu, hakikaten usta manasında makamında olmadığını, ama bir sanattır, ilahi bir sıbıhattır, Allah'ın kullandığı malzemelerdir, bu noktada kabul. Yani bir bilgisayar gibi. Harika bir bilgisayar. Çok mükemmel. Ama başına bir usta oturmasa, oradan bir makale çıkar mı arkadaşlar? He? Printer'ı hazır, sistemi son sistem, cereyanı hazır, enerjisi hazır, her şey hazır. Ama tuşlarına basan yok. Hı? Bir şey çıkmaz. Bir şey. Peki tuşlarına basan akıllı bir insan değil de, bir edebiyatçı değil de bir maymunu oturtun. Hayatı boyunca maymun o şeylere bassa, klavye mi diyorsunuz? Klavyelere hayatı boyunca bassa, çıkar mı oradan bir şiir? He? Çıkar mı oradan bir kitap? Bir kaside? Nesli tükenir, maymunların gene çıkamaz. Tesadüfen hiçbir şey olmaz. Bir şeyler çıkar ama hiçbiri okunmaz. Ama alemde yaratılan şeylere bakıyoruz. Tesadüfen bu kadar mükemmel şeyler olmaz. Tesadüf rastgele demektir. Bir adam 20 tane merminin ikisini 12'den vursa buna nişancı demezler. Rastgelmiştir. Ama 20 merminden 18'den 12'den vurdu mu o adam kasıtla vuruyordur. Tesadüfen vurmuyordu. Bilerek vuruyor denir ona. Allah bütün gözleri kafada yaratmış. 12'den vuruyor Cenab-ı Hak. Kulakların da hizasında. Herkesin beyni kafasında. Beyin de omuzların üzerinde. Nedir bu? Tesadüf olamaz. Tesadüf rastgele demektir. Anormal iş. Yani tombaladan çıkar gibi tesadüfen hiçbir şey olmaz. Yıllarca Drosophila sinekler üzerinde araştırma yaptılar bilim adamları. Dışarıdan tesirle acaba mükemmel bir fet meydana getirebilir miyiz diye. Bütün örnekler onları reddetti. Hayvanların genetiğine dokunmakla, sistemine dokunma harici bir tesirle mükemmel fetler meydana gelmiyor. Anormal fetler meydana. Ya kanadı kırık, ya kolu kırık, ya bacağı kırık veya hayatı yok. Ama ne diyorlar? Hariçten tesirlerle mükemmele doğru gitmiş sistem. Ama yaptığın her deney sizi reddediyor. Örneği yok. O halde tesir eden biri var. O Allah'tır. İsabetli tesir ediyor. Herkesin hücresinin içerisine genotipini yerleştirmiş. Genlerinde, yani nükleotit bağlarında, onun kromozomlarında bütün haritasını yazmıştır. Sistem ona göre dağılıyor ve çözülüyor arkadaşlar. Yapan biri var. Kaderi planı çizen biri var. Vücut ona göre ne yapıyor üzerinde? Teşkilini, sanatını ortaya koyuyor. Allah rızası için El-Fatiha.